Can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli kulak ve gönül misafirlerim, Erkam Radyo'ya değer veren can dostlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Münir Arıkan ile Ailede Huzur Arayışları programındasınız. 2020'nin 27. programında. Sizlere bu hafta aile merkezi bir sohbet ve bir muhabbet, bir hasbihal hazırladım inşallah. Bize ulaşmak isterseniz @MünirArıkan veya @ErkamRadyo tweet adreslerinden veya ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz can dostlarım. Bu hafta size bazı müjdelerim var. Maşallah demenizle, inşallah o güzel dualarınızla, o güzel iyi niyetli temennilerinizle destek olmanıza bir vesile olur diye paylaşıyorum. Normalde aile içerisinde büyüklerimiz ailede olan güzellikleri paylaşmayın derler. Özellikle resimle paylaşmayın, nazara vesile olur diye. Ama o güzel dualarınızı almanın da başka bir yolu yok bu açıdan. Elhamdülillah sizlerin gönlüne güvenen, sizlere güvenen bir dostumuz olarak bu deminki saydığım sebepler vesilesiyle paylaşmak istedim. Öncelikle elhamdülillah dün bir torunum oldu. Artık dede bir Münir Arıkan'ı dinliyorsunuz. Muhammed İkbal yavrumun oğlu Salih dünyaya geldi. İnşallah bütün evlatlarımız Rabbimizin salih bir kulu olur. İbrahim Aleyhisselam'ın duasındaki gibi namaza devamlı olur. Rabbimizin emir ve buyruklarına kul olur. Anne babaya muti olur, itaatkar olur. İyi arkadaşlarla ameli, hayatı, dünya ve ahireti mamur olur, iyi olur, güzel olur. Bütün çocuklarımıza, torunlarımıza, yeğenlerimize, küçüklerimize duaya vesile olur. Biz de sizlere dua edelim. Sizlerin de duasını bekliyoruz. Aziz dostlarım, korona dönemi onun dışında, hani bu ilk müjdemdi. En azından inşallah ben de biraz daha hataları azaltan bu dede olgunluğuyla biraz daha olgunlaşan bir kul olarak inşallah size layık, biraz daha layık bir program hazırlamış olurum. Salih torunum, inşallah size daha salih kalple, yürekle, duygu ve düşünceyle program hazırlamama vesile olur diyelim. Korona dönemi elhamdülillah bu açıdan çok böyle verimli geçen, sevimli geçen, etkili geçen bir dönemdi benim açımdan. Üç kitap yazmama ve bir oyun tasarlamama, geliştirmeme vesile oldu. Kitaplarımdan birincisi, yedinci kitabım olarak elhamdülillah Aile Merkezli Hayat. Selahattin kardeşimle de biliyorsunuz radyomuzun mikrofonlarından sizlerle kısa bir tanıtımını paylaştık içerik anlamında. Bu kitabımız yayınlandı. Hani Ailede Huzur Arayışları programımızın adı. Dolayısıyla bu aile merkezli hayatla alakalı da şu anda satışta. Bir nebze burada anlattığımız konular da var içerisinde ama inşallah aile huzurunuza bir nebzecik katkı sağlasın ümidiyle yazılan bir kitap. İnternetten yazarsanız karşınıza çıkan değişik sitelerden temin edebilirsiniz. İnşallah yakında ben de yazarından imzalı alabilmeniz için de bir seçeneği bazı internet sitelerine ekleyeceğim inşallah. Can dostlarım, korona döneminde bitirdiğim ikinci kitabım çok önemli bir kitap. Dinleme zekası ya da dinleme sanatı. Japonya'da 15 bin, 16 bin kitap varmış dinleme ile alakalı. Ama maalesef bizde dinleme ile alakalı bir telif eser yok. Bu kitabım bitti çok şükür. Şu anda redaksiyonu ve editoryal işlemleriyle ilgileniyoruz. Eylül'de tahmin ediyorum kitapçılardaki yerini alır. Sizler de müstefit olursunuz. Bu kitapla ilgili de inşallah 8. kitabım bu. Dualarınızı bekliyoruz. 3. kitabım korona döneminde bitirdiğim. Çocuklarımıza hem yaz dönemi hem de hani sonuçta korona dönemi, önümüzdeki dönemde eğitimin online olacağıyla alakalı böyle bazı bilgiler var. Salgının COVID-19'un nasıl bir şey geliştireceğiyle ilgili henüz daha bir şey kestiremiyoruz. Dolayısıyla biraz daha aile merkezli bir hayat olacak gibi geliyor. Ailemizle hemhal olduğumuz, haşır neşir olduğumuz, onlarla ilgilendiğimiz. Bu anlamda biraz daha böyle onlara sevgi dolu yaklaşmak, biraz daha onlara kadim değerleri sevdirmeye vesile olması açısından Elifba'yı, Kur'an Elifba'sını onlara bir masal ve hikaye anlatımı konsepti içerisinde tamamen bilinçaltı yöntemiyle veren Çilekli Köy'ün Kızları Elif ile Züleyha adlı kitabımda elhamdülillah üçüncü kitabım oldu korona döneminde. Dokuzuncu kitabım olarak inşallah yayınlanacak. Bu kitabımda şu anda pedagojik ve psikolojik açılardan redaksiyonu yapılıyor. Editoryal açıdan o açıdan tahlili yapılıyor. Resim ve çizim tasarımları var ama metin olarak elhamdülillah bitti. Bu kitapta Elifba okurken böyle sıkılan bir sebeple kendini ona veremeyen uzun süreli odaklanamayan yavrularımız için böyle bilinçaltı yöntemiyle hiç böyle gel Elifba'yı öğren diye bir zorlama yapmadan hikaye okurken bütün o mahreçleri, bütün o harfleri, huruf ilmini, tecvid ilmini onlara bir şekilde veren bir kitap olacak. Dualarınızı bekliyorum. Çocuklarımıza bu anlamda daha fazla yardımcı olmak için yazılan bir kitap. Dördüncü, elhamdülillah bu anlamdaki faaliyetimde, korona döneminde çocuklarımıza bir oyun mantığıyla bu Elifba'yı sevdirecek, oynarken Arapça kelime öğretmelerini sağlayacak, biraz daha oyun mantığıyla, yarışma mantığıyla daha fazla o konuyla uğraşacakları, buna vesile olacak bir oyun. Böyle minik tahta küplerle Arapça kelime bulmaca oyunu. İnşallah kendi alanında dünyada ilk, dualarınızı bekliyorum aziz dostlarım. Bu oyunda inanın çocuklarımız saatlerce sıkılmadan böyle bir yarış mantığıyla, bir heyecan mantığıyla, yeni bir şeyler bulma mantığıyla, daha fazla puan alma mantığıyla böyle zevkli, eğlenceli bir şekilde oynayacaklar, içselleştirmiş olacaklar. Özellikle Kur'an-ı Kerim'in bine yakın kök kelimesini kelime öğretme açısından içselleştirdiklerinde o köklerden türetilen diğer manalara da hakim olacakları için dinlerken anlamalarına vesile olacak bir konsept olacak. Aziz dostlarım, bütün bunları yapmamın sebebi ise ve size şu anda bunları paylaşmamın sebebinin dua olduğunu söyledim ama ortak özelliği şu ayrıca yapılan bir faaliyet olması. Bütün bu saydığım şeyler, kitap okumalar, Elifba çalışmaları, Elifba ile ilgili oyunlar ayrıca yapılacak faaliyetler ve bu faaliyetlere biz şu anda inanın her zamankinden çok daha fazla mahkumuz, mecburuz. Çok daha fazla ihtiyacımız var aziz dostlarım. Ailece yaptığımız etkinliklere, sıra dışı çözümler üretmemize, yeni fikirler geliştirmemize, yeni yeni ürünler, oyunlar, oyuncaklar tasarlamamıza ve bunları çocuklarımızla birlikte oynamaya, bunlarla vakit geçirmeye, çocuklarımıza, eşlerimize yakın durmak adına, onları yanı başımızda tutmak adına her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olan özel bir dönem yaşıyoruz. Koronanın tabii bundan sonraki süreci bilinmiyor ama dünyayı az çok takip eden bir kardeşinizim. Dualarımız elbette ümit var olacak şekilde hayırdan yana, pozitif düşünceden yana, olumlu düşünceden yana, moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmaktan yana ama dünyadaki gelişmeler bu imtihanın bizi biraz daha meşgul edeceği ile ilgili görünüyor. Bu anlamda belki önümüzdeki dönem çocuklarımız gider gitmez ama biliyorsunuz şimdiden Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaz dönemi kursları bile internet üzerinden yapılıyor bu yıla mahsus. Aziz dostlarım bu anlamda yakınlaşan çocuklarımızı yakınlaştıklarına Allah muhafaza lanet okuyacak bir hale getirmeden yakınlaşan eşlerimizi evde olduğumuza böyle bıktırmadan, pişman etmeden bir iletişim kurmamız gerekiyor. Zaman zaman size söylerim. Ben bu din-i mübin İslam'ın %50'sinin iletişim olduğuna, %50'sinin takımdaşlık olduğuna inanan bir kardeşinizim. Hem muamelat ve ibadet açısından hem de diğer din-i mübin İslam'ın vecibeleri açısından baktığınızda fert olarak tek başına bir böyle bir mağara insanlığı yok. Hep aile ise birlikte olması, apartmansa konu komşuyla birlikte olması, bir köyde ise hep beraber olması, bir ilçede ise, kasabadaysa, bir şehirde ise, bir ülkede ise, bir dünyadaysa hep birliktelikten yana bir cemaat şuuru var, bir birliktelik şuuru var. Tek başına kalmamakla alakalı bir şey var. Ve modern dünyanın en son geldiği husus da psikolojimizi daha iyi koruma adına bize tek başına kalmaktansa birlikteliğe, birlikte olmaya, terapinin bile hani grup terapisi şeklinde yapılanına doğru itiyor. Bu açıdan bu aile hasbihalinde şunu bilmenizi isterim. Eğer Rabbimiz bizi bir şeye duçar bıraktıysa, mecbur kıldıysa mutlaka bir muradı vardır. Bütün radarları, periskopları çıkartıp çalıştırıp radarlarımızı Rabbim bu musibet niye üzerimizde ve biz niye bununla alakalı sınanıyoruz diye düşünmemiz lazım. Düşündüğümüzde ilk herhalde bulacağımız şeylerden bir tanesi dünyada onca ulemanın, onca ilim insanının, onca akademinin, üniversitenin, okulun, eğitimcinin, terapistin, aile koçunun, psikoloğun, pedagogun yapamadığı, bir şekliyle başaramadığı, kitaplar yazmasına rağmen, dersler vermesine rağmen insanları aileye, eşlerine ve çocuklarına yöneltemediği bir dünyada topu topu hani 7 milyar insana yetecek virüsü gramaj olarak bir çay kaşığına sığan 1 gramlık bir virüs olarak tahmin ediyor uzmanlar. Dolayısıyla bu 1 gramlık virüsün yaptığını biliyoruz. Bunun dışında bir güç asla ve asla böyle bir şey yaptıramazdı bize. Rabbimizin dışında bir güç. Onun gönderdiği bir musibetle 4 ayımızı evimizde geçiren, eşlerimizle çocuklarımızla daha fazla vakit geçiren bir hal aldı hayatımız. Aziz dostlarım, bir insanın 4 tane yaşam alanı var. Bunlardan birincisi kendisiyle alakalı kişisel hayatı. Biliyorsunuz kişisel hayatımızla ilgili sürekli kendinize hem nitelikli insan programımda hem ailede huzur arayışı programında varlık sebebinizi, dünyaya gönderiliş sebebinizi bulmanızla alakalı, fıtratınızı bulmanızla alakalı değişik zamanlarda programlar yapıyorum. Değerli konuklar, uzmanlar çağırıyorum. Dolayısıyla kişisel hayatınız yani bir anlamda varlığımıza armağan olmaklığı kendinizi bulmaklığınızla olacak. İkincisi ailesiyle ilgili bir ailevi hayatı var. İslam dışı bütün güçler hani küfür tek milletse İslam'ın dışında böyle galebe gelmek adına bir araya gelmiş ittifak kurmuşlar. Hepsinin ortak kaygısı aile. Aile onlar için büyük bir kaygı, bizim için büyük bir vecibe, saygı ama onlar için kaygı. Aileyi çökertmenin peşindeler. Evlilik yaşını yükseltmenin peşindeler. Yani ben geçen seneye kadar inanın 18'i savunuyordum. Yani savunuyordum derken akıl bali yaşını savunuyordum tabii ki ama kanunen 18 yaş olduğu için 18 diyordum. Geçen seneden bu yana evliliğe karşı olan çevrelere baktığımızda bunu 25'e çıkarttıklarını görüyorum. Bir anda 7 yıl. Yarın bir gün bunu 30'a çıkartacaklar. En sonunda Amerika'nın yaptığı gibi mümkünse evlenme. Biz senin yumurtalarını donduralım. Sen emekli olduktan sonra 60 yaşında artık torun sahibi mi olursun? Torun yerine çocuk sahibi mi olursun? Gibi tüp bebekle yaptıracakları bir çocuğun peşindeler. Yani bu Allah'ın bir dizaynı aile. Aileyle ilgili eşlerimiz, çocuklarımız, bu setup, bu kurgu Allah'ın kurgusu, onun dizaynı. Dolayısıyla bunun hikmetine bir kere iman etmemiz lazım. Ve bu anlamda bütün çocuklarımızı buna göre yetiştirmemiz lazım. Sosyal hayatımızı buna göre kurmamız lazım. Bunun altyapısını hazırlamamız lazım. Üçüncüsü arkadaşlarla ilgili sosyal bir hayatımız var. Ama tahmin ediyorum çocuklarımızın arkadaşlarıyla alakalı ne okuldaki arkadaşları ne de diğer sosyal çevredeki arkadaşlarıyla alakalı onların kılık kıyafetlerine verdiğimiz, yiyeceklerine verdiğimiz değer kadar değer vermediğimizi düşünüyorum. Hani çocuklarım elhamdülillah büyüdüler ama küçüklüklerinden biliyorum en uygun kıyafetler olsun diye epey bir yer gezerdik. Acaba en uygun arkadaşlarla arkadaş olmalarını sağlamak adına, peygamberimize güvenen bir ümmet olarak, onun yalan söylemeyeceğine inanan bir kul olarak, acaba şöyle yapmaklarımız gerekmez miydi? İstanbul'un ta bir ucunda, onların kılık kıyafetiyle alakalı kaliteli bir ürün olduğunda, arabaya atlayıp gitmesini bilen bizler, Acaba İstanbul'un bir ucunda da çok iyi bir aile bulduğumuzda, duyduğumuzda, yavrularımızın onun arkadaş olması adına acaba muhitimizi, sitemizi değiştirdik mi? Bunu o güzel gönlünüze tevdi ediyorum. Dördüncüsü, kişinin çalıştığı işiyle ilgili kurumsal hayatı. Yani işte kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal hayat dediğimizde baş harflerini aldığımızda KASK çıkıyor ortaya. KASK biliyorsunuz aziz dostlarım, bisiklet ya da motosiklet sürerken başımızı koruması için taktığımız bir koruyucu. İşte aynen öyle KASK alanında yapacağımız tüm faaliyetler de bizi koruyor. Ama burada çok çok enteresan bir nokta var. O da insanlık eski çağlardan bu yana kendi mutluluğu ve gelişim için sayısız seçenekler denedi ve hala deniyor. Yani aslında bir taraftan mutluluğu arıyor ama denediği seçenekler onu mutluluğa götürecek olan şeyler değil. Bazılarımız mesela buna göre kişisel hayatını önceledi. Ne yaptı? İşte kendini yetiştirdi, kendini geliştirdi, eğitimler aldı, seminerler aldı, workshoplara katıldı, beceriler kazandı, hobiler edindi. Dünyayı gezdi, yedi, içti, eğlendi. Bunların hiçbirine karşı değilim. Helal çerçevede israf olmaksızın hakkaniyetle yapıldığında karşı değilim elbette ama düşünün sırf kendini önceleyen, kendine odaklanan insanla çevresi arasındaki uçurum açıldıkça hayatın merkezinden uzaklaşan insan nasıl görünüyor gözünüzde? Hep bencil, hep egoist, gözünü hırs bürüyen, gönlünü kibir bürüyen. Çünkü bu faaliyetleri yaptığında kendini daha değerli görmeye başlıyor diğerlerinden. Biliyor musunuz diyor ben işte taciz etmeye başlıyor, rakamları saymaya başlıyor. Biliyor musunuz diyor işte bu yaz tatili nereye gittim, ben hafta sonu neredeydim. İşte hep böyle kaç parayı saymaya başlıyor, kaç para maaş alıyorum biliyor musun? İşte ben bu seminere katıldım, kaç para verdim biliyor musun? İşte kaç yılımı verdim ben bu işe biliyor musun? Böyle bir değer namına bir şey değil de böyle emtia mal ve emtia sayan nicelikten çok böyle niteliğe bakan bir hale geliyor insanlık. Onun için bütün bu kendini aslında bir taraftan değerli hale getirmek için yaptığı çabalar onu daha değersiz, daha sevimsiz, daha böyle toplumdan uzak, çevresinden böyle daha böyle yaka silkilen bir duruma getiriyor ve yapayalnız bir konumda kalıveriyor. Bu uzaklaşmanın acısını gören bir başka kesim de sosyal hayatı önceliyor. Madem diyor kişi kendine egoist, bencil yapısıyla odaklandığında kendini bu anlamda kendi içine kapatıp kendi yoluna gittiğinde böyle oluyorsa ben sosyal hayatı önceleyeyim bari diyor. Mantıklı geliyor değil mi? Arkadaşlar, sosyal faaliyetler, network'ümüzdeki kişileri, tanıdığımız kişileri artırmak, onların bir dediğini iki etmemek. Böyle hırçın ve bıçkın delikanlılar vardır. Bir değişik illerde görürsünüz bunları. Yol boylarında otururlar bunlar. Sokakların kenarlarında otururlar. Bir araya gelirler. Gece yerlerine kadar kendi aralarında muhabbetler yaparlar. Aslında ilk amaç neydi? Daha fazla toplum içinde olmaktı ama bu da gittikçe daralıp daralıp kendi kabuğuna çekilen bir sosyalleşme olur. Kabuk içerisinde bir sosyalleşme olur. Aslında baktığınızda sosyal faaliyettir. Yaptıkları her şeyi arkadaşla yapmak, gittikleri her yere arkadaşla gitmek aslında güzel gibi görünüyor, değil mi? Ama insan hayat arkadaşını unutursa, evini ve ailesini unutursa, çoluğunu çocuğunu unutursa, hep dışarıyı önceleyen bir yaşam tarzı geliştirirse bu da mutluluk vermez gibi düşünüyorum. Ne oluyor? Aile kaybediyor. Kafeler, kahvehaneler, kafeteryalar kazanıyor bu tiplerden. Çünkü onların daimi müdavimleri oluyor. Bulunduğum mekanda da, bulunduğum çevrede de bakıyorum. Gece yarılarına kadar oradalar. Yani bir insan, evli bir insan, bekar bir insan da yine aynı şekilde gecenin birinde nasıl olabilir? Yani okey masasında hala okey oynuyorlar. İşte tavlaya zar sallıyorlar. Ne bileyim işte pişti mi nedir kağıt oyunu oynuyorlar. Nasıl olabilir yani? Evde de bekleyen bir eşi var. İşte bu şekliyle kafelerin, kahvehanelerin müdavimi oldukça onlar sosyalleşme adına evleri ıssızlaştı. Eşler ve çocuklar yalnızlaştı, garipleşti. Ne demiştim ilk başta aziz dostlarım? Rabbimiz bu ilahi bir tasarım anneyle, babayla, çocukla akrabayla kurmuştu. Setup'ı böyle yapmıştı. Dizaynı böyle yapmıştı. Çalıntı malla borç ödenmiyor işte. Aileye ayrılması gereken bir vakti sosyal hayata ayırdığımızda, hayat arkadaşından çalıp sosyal arkadaşa harcadığımızda insan ne kendi mutlu olabilir ne de diğerlerini mutlu edebilir. O açıdan ailedeki huzur da bu anlamda biraz gitti gibi. Şimdi kast demiştik, kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal. Şimdi bazılarında kurumsal hayatı önceliyor. Ne yapıyor? İşte kariyer yapma arzusu. Çok anlamlı geliri olacak, işte daha iyi bir muhitte yaşayacak, daha iyi bir çevre kuracak kendisine, daha iyi imkanları olacak. Çoluğuna çocuğuna daha fazla yardımcı olacak, geçim derdi olmayacak, çok rahat yaşayacak falan. Bizde bu haram değil, ibadet. Eşi için, çoluğu çocuğu için. Tam metni hatırlamıyorum ama Peygamberimizin bununla alakalı şu mealde bir sözü var. Yani Allah'ın hoşuna gittiğini beyan ediyor. Kişinin ailesi için terlemesini, yorulmasını, zahmete girmesini. Çünkü haramı harcamayacak yani. Allah için evlendiği, Allah için sevdiği, Allah için yetiştirdiği eşine, dostuna, çoluğuna, çocuğuna harcayacak yani. Rabbin hoşuna giden bir çaba. Bu anlamda elbette bizim için önemli. Onun için de çok önemli olduğu için yani kariyer olmasın demiyoruz, kurumsal hayat olmasın demiyoruz. Elbette ülke adına, ümmet adına da çok önemli. Ama bu saçı süpürge ettikleri dönemde sadece işe odaklandıkları, sadece kurumsal hayata odaklandıkları için o kimin için kazandıklarını, kimin için harcadıklarını unutuyorlar. Anlamını kaybediyor diğer hayat. Hayat kariyer maçında skor hep böyle kariyer adına artıyor. Kariyer 1, hayat 0. Kariyer 2, aile 0. Kariyer 3, çocuk 0. Hep öyle oluyor. Çalışmalar yetmeyince fazla mesailer geliyor, erken gitmeler, geç gelmeler, o da yetmeyince ikinci işler, üçüncü kariyerler. Yani biz şunu biliyoruz aziz dostlarım, Usve-i Hasene dediğimiz Allah Resulü en güzel örnek. Kervana yedemin olarak Hatice validemizin kervanı alırken ayıracağı vakit de var, ama dedesine ayıracağı vakit de var, amcasına ayıracağı vakit de var. İyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir evlat, iyi bir torun, iyi bir komşu, iyi bir akraba, iyi bir kumandan, iyi bir devlet başkanı, iyi bir peygamber. Her şeyin iyisi yani. Şöyle yani, vakit yok diyen dostlar için biraz daha verimliliğe odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ondan sonra olmuyor tabii. Derken böyle hem kişisel hayatları, hem sosyal hayatları, hem de aile hayatları zarar görüyor bu işten. En tehlikelisi de bence bu. Çünkü İyi bir işkolik olmanın ilk yolu evi arkadaşı kendini işi için feda etmekten geçiyor. Evi de feda edeceksin. Arkadaşını da feda edeceksin. Kendini de feda edeceksin. Ne olacak? Çok iyi bir şekilde işte iş yapacaksın. Şöyle bir şey söyleyeyim size. İki tane kulağınızda küpe olsun aziz dostlarım. Epey bir kişiyle görüştüm bununla alakalı. Üniversite sınavlarında başarılı olan kişilerle görüştüm. İnanın hepsinin ortak noktası. Bu bilgime ne olursunuz güvenin. Oturup geceler boyu sabahlara kadar ders çalışan insanlar değil bunlar. Sınav birincileri. Dinlenecekken dinlenmişler, eğlenecekken eğlenmişler, çalışacakken çalışmışlar, derse odaklanıp öğrenmişler. Tekrarlara çok önem vermişler. Ha, içlerinde hiç yok mu mesela 20 tane birinci çıkıyorsa 3-5 tanesi de tamamen kendini kitaba kapatıp çevreyi, anneyi, babayı, arkadaşı, eşi, dostu, kimseyi görmeden çalışan tipler yok mu? Var ama onlar mutlu olmuyor. Benim dediğim o mutlu, başarılı, sosyal kişiler, onları kastediyorum. Onlar dengede tutmuşlar bu kask alandaki hayatı. İkinci analizim çok başarılı iş adamlarıyla alakalı. Yani hiç böyle gözü eşini çocuğunu görmeyen insanlar değil, arkadaşını görmeyen insanlar değil. İnanılmaz böyle çok ultra lüks sitelerde yaşayan kişiler var. Sitenin yan tarafındaki komşusuna da vakit ayırıyor. Onlarla beraber bir sosyal faaliyete de vakit ayırıyor, bir maça da vakit ayırıyor, bir tatile de vakit ayırıyor. Yani tamamen iş diye bir şey yok. Çünkü gerçekten tehlikeli. 10 yıl, 20 yıl izin bile kullanmayan, tatile gidemeyen bu tipler iş dünyasının tam aradığı eleman. O anlamda çoğalıyorlar. Ama sağlıkları ne kadar dayanacak buna? Sağlıklarını kaybetme bahasına kazandıkları para ömürlerinin son döneminde emekli olup eve döndüklerinde bu sefer kaybettikleri sağlığı kazanmak için harcamaları gereken bir paraya dönüşüyor yani. Ne anladık bu ticaretten? Eşler uzaklaşmış kendisinden. Bu sefer onları yakınlaştırmak için tüketmeleri gereken bir ömür daha oluyor. Çocuklar yabancılaşmış. Onları geri kazanmalarını da üstelik hani kazandıkları para sağlasa gam yemeyeceğim. Hanım, 25 yıl ilgilenmedim senden. Küs gibi yaşadık. Boşanmış gibi yaşadık ama emekli maaşım ve ikramiyem buyur işte. Hadi bundan sonra kanka olalım, can ciğer kuzu sarması olalım. Öyle bir hayat yok. Hiçbir başarının evdeki başarısızlığı telafi edemeyeceği bir hayat stilinde yaşıyoruz ve bunu anladığımızda iş işten geçmiş oluyor aziz dostlarım. Üstelik bu sefer kaybettiğimizi değer olarak düşünün. Sağlık, ilişki, dostluk, muhabbet, aile. Bunların hiçbiri o biriktirdiğimiz parayı harcayarak elde edilmeyecek bir kayıp oluyor. Kazanç da geçici ama kayıp geçici değil, ebedi. Allah korusun bir de ahireti, ukbayı kaybetme riski var. Kariyer koşuşturmacası o kazandıkları parayı harcasalar bile elde edemeyecekleri sağlıklarına, ilişkilerine, dostluklarına, muhabbetlerine mal oluyor. Sevgili Doğan Cüceloğlu hocam, hayatta aile başarınız yoksa diğer başarılarınızın tadını çıkartamazsınız diyor. Peki biz de ilk başta aile hayatını önceleyip aile merkezli bir hayat kursaydık acaba nasıl olurdu? Aileyi hayatın merkezine alsaydık. Eşine değer veren, onu seven, ona vakit ayıran, onu dinleyen, ona saygı duyan, onun maddi ve manevi ihtiyaçlarını önemseyen, ona iyi bir şekilde davranan bir eş olsaydık ilk başta acaba nasıl olurdu? Aziz dostlarım, eğer bu aciz kardeşinizin sözüne ve sesine güveniyorsanız, bu nefeslerin ahirette, mahşerde vebal olacağını bilinciyle huzurunuza çıkıyorum titreyerek, ürperiyerek. Sadece şunu söyleyeyim size isim vermeden. Tanıdığım epey bir ulema dost var. İlim adına, Anadolu'yu ihya adına, dünyayı ihya adına hani yaptıkları işler de hayırlı işler. O hayırlı işler adına bile eşlerini önemsemeyen, onları tahkir eden, taciz eden, aşağılayan bir tarzda bir hayat sürdülerse, ahir ömürlerinde o aşağıladıkları eşin desteğine muhtaç kalıyorlar. Bu sözümü ne olur önemseyin ve unutmayın. Örnekler çok, yaşanmışlıklar çok. Dolayısıyla henüz onlara muhtaç olup yatalak vaziyette değilken, henüz el ayaktan düşmemişken, henüz daha kafamız böyle bir kaya çarpmamışken, oturup bir masanın etrafında muhabbetle sarmaş dolaş olabileceğimiz bir vakit, bir vesile işte bu korona. Aynı şekilde çocuklarını seven, onlara vakit ayıran, onların büyümesine, gelişmesine gün be gün şahit olan, onların skorlarını tutan, onlara yardımcı olan, destek olan bir ebeveynlik türü geliştirilseydi nasıl olurdu acaba? Bir anne babalık, aile etkinlikleriyle ev böyle bir sevinç yuvasına dönüşseydi, aile üyeleri bir sevinç çumağına dönüşseydi, bir sevinç çumağı oluştursaydı, akrabaların, komşuların, bütün dostların, tanıdıkların gıpta edip imrendikleri bir hayat tarzı benimsenseydi nasıl olurdu acaba? Aile bireyleri bu sorumlulukların farkında olsaydı, aile değerlerini benimsemiş olsalardı, aile değerlerinin ne olduğunu birbirlerine bildirmiş, bunu tespit etmiş olsalardı hele hele ilk başta. Herkes ahlaklı ve ilkeli bireyler olsaydı, o aile değerlerine göre yaşasaydı, eve gelindiğinde böyle huzur kokan bu yuvada, bu muhabbet yuvasında o birlikte ağız tadıyla yenilen yemekler şifa olsaydı, insanlar huzurla günü kapatsaydı nasıl olurdu acaba? Bu ağız tadıyla alakalı size şöyle bir şey söyleyeyim. Ne olursunuz gittiğiniz o çok güzel restoranlarda insanları rahatsız etmeden ne olur şöyle bir çevrenize bir bakın dostlarım. Ya ben yanlış yerlere gidiyorum ya da çevrem hep yanlış insanlarla dolu. İnanın mutlu insanlar göremiyorum. Hani kuzunun en yumuşak yerini Etin en lezzetli yerini almak, bir şey paylaşmıştım Twitter'da, ağız tadı şekerle gelmez diye. Olmuyor yani, onda değil ağız tadı. Birlikte yenilen yemeklerde. Sabah ailece günün en önemli buluşması, ilk buluşması. Hani birlikte namaz kılındığını düşünüyorum. Resulullah Efendimiz, sen burada da madem hani ailede huzur huzura katkı sağlayacak pedagojik bir şeyi de, psikolojik bir unsur da söyleyeyim. Sabah namazından sonra ümmete yüzünü dönüp rüyası olup olmayanı sorardı Allah Resulü. Bir rüya gören var mı diye. Bunu uygulayın. Bir ay çocuklarınızla ilgili uygulayın. Bakın ne oluyor. Bugün bir rüya gördünüz mü? Bugün bir rüya gören var mı? Yoksa kendi gördüğünüz rüyayı. O da yoksa Resulullah Efendimizin gördüğü rüyaları, eskilerin, büyüklerin gördükleri rüyaları. Rüya terapi önemlidir yani insan psikolojisinde. Eğer sahabe-i kiramdan rüya gören yoksa kendi rüyasını anlatırdı mübarek. Yani ilk toplantı o. Düşünsenize psikolojik olarak nasıl rahatlatıyor insanı. İkinci toplantı kahvaltı. Aa, çıkmam lazım hemen, işe yetişeceğim. Hani ben bu iş setup'ının günümüz Türkiye'sinde, dünyasında çok hakkaniyetli olduğuna inanmıyorum yani. Aileyle birlikte olacağız. Hadi hadi koştur sabahın köründe servisle iş yerlerine. Anneyi görme, babayı görme. Yani yasal olarak çalışanlarımıza sağladığımız anneyle, babayla. Şimdi ben bir iş yerinde çalışmış olsam, inanın haklarımı bilmiyorum yani acaba. Ben şimdi dün dede oldum. Yani torunumla daha fazla vakit geçirme adına acaba iş yerim buna saygı duyacak mıydı, bana izin verecek miydi bilmiyorum, emin değilim yani. Ya da kanunda olmamasına rağmen arada hani ya başım ağrıyor deriz, çıkarız, patron da izin verir falan, olur ya böyle. Kendimi iyi hissetmiyorum deriz, izin verir. İlla kanunen olması gerekmez bunların. Acaba bu ne kadar saygı duyulan bir iş oluyor? Ondan sonra efendim iyi dede olun diye ahkam kesiyoruz. Öyle olmuyor. Altyapısını hazırlamamız lazım. Çok daha organize, çok daha planlı, çok daha altyapısı hazırlanmış, çok daha böyle odaklanılmış bir şekilde başarının çok daha fazla olacağına inanıyorum. Düşünün, yani koskoca Koç Holding 100 bin kişi ve 60. yılında 10 yıllık bir şirket onların bir yılda ürettiğinin 6 katını üretebiliyor. Üstelik 100 çalışanıyla. Verimlilik böyle bir şey. Hani biz Türkiye toplumunda Çin'le yarış yapacak bir halimiz yok. İmkansız yani, iş dünyasını az çok bilen bir kardeşinizim, dostlarım. Hani mobilya yapacağız. Efendim Çin'le rekabet edelim. Yani siz satıyorsunuz 100 liraya bir tane sandalyeyi. Adam diyor 10 lira bende, bir alanda bir bedava. Ya, kalite şöyleydi, bu böyleydi. Hiç bunları konuşmaya gerek yok. 16 trilyon kazanıyorlar işte yılda bununla alakalı. Bizimki daha 1 trilyonu, daha 300 milyar var. Yani bu anlamda hangi alanda güçlü olacaksak iş dünyasında ona odaklanmamız lazım. Nereden geldik buraya? Çünkü sabah namazı, sonrasındaki gördüğümüz rüyalarla alakalı analizler, sonrasında kahvaltıyla beraber birlikte olmalar kaynaşmaya vesile oluyor. Kimse kimseyi görmüyor. Müslüman ailelerin Müslüman kızları kendilerini Müslüman bir eşe hazırlamış, bir yuva kurmaya odaklanmış, vizyonunda bu olan kızları çok feminen ve feminist bir şeyle, kavgayla hazırlasın çıksın diyor. Ben köle miyim bu evde? Buraya dönmüş iş, çok vahim. Eşe hazırlanan bir kahvaltı ne zaman külfete döndü? Bir şereftir. Koskoca Almanya'yı yöneten Angela Merkel, ben diyor başbakan olduğumsa da, şansölye olduğumsa da kadınlığımdan vazgeçmedim, o durumu kaybetmedim diyor. Ben sabahleyin 45 dakika eşime kahvaltıyı hazırlarım, birlikte kahvaltı yaparız. Ben ondan sonra çıkarım Almanya'yı yönetmeye diyor. İnternette var bilgiler, bakabilirsiniz. Hani bu feministlik, bu kabaran duygu, bu erkek tarafından sanki sömürülüyormuş gibi düşünce nereden çıktı bilmiyorum. Eşin gönlüne girmekle alakalı yapılan bütün hizmetler, işte Diyanet İşleri Başkanlığımız eşine çay getiren, kurabiye getiren, pasta getiren bir hanımefendi ile alakalı bir çekim yaptı. Sosyal medyada kıyamet koptu. Sosyal medyanın kıyametine aldanmayın. İlahi bir kıyamet var. Asıl kıyamet o olacak. Sosyal medyada TT olmayla değil can dostlarım, İsrafil'in sonra üfürülmesiyle başlayacak. Asıl o kıyametten korkmamız gerekiyor. Asıl Allah'tan korkmamız gerekiyor. Bu anlamda evde iyi bir şekilde bir birliktelik yoksa, keyifle yapılan bir kahvaltının ardından dualarla bir uğurlanma yoksa, insanın kendini ve işini de geliştireceği çok şüpheli yani. Evde kavga varsa sabah işe keyifsizce gidecek. Verimlilik şüpheli yani. Yarısı gitmiş oluyor verimliliğin. Ailede sorunlar varsa altı fikri evinde olan bir çalışanın aklını işine vermesini, işini geliştirmesini, inovatif düşünceler geliştirmesini, işe katkı sağ olumlu katkılar sağlaması nasıl bekleyebiliriz? Çok beyhude bir şey değil mi bu? Bu anlamda ben bugün böyle bir hasbihal olsun diye sizlerle duanıza muhtaç bu kardeşinize dua olsun diye maşallah demenize vesile olsun diye birbirimize günahsız ağızlarla duamıza vesile olsun diye bütün dinleyenler birbirini niyetlenerek dua ederse inşallah en azından bir duaya vesile olsun diye yaptım bu programı. Ama daha önemlisi aileyi merkeze aldığımızda, aile merkezli bir hayat kurduğumuzda kendimizi ihmal etmiş olmuyoruz. Merkezde aile var, ailede de biz varız. Dolayısıyla kişisel hayatımız için en önemli müttefikimiz olan ailemizden sınırsız, ücretsiz, bila bedel, çok samimi, yapmacıksız, hıncıkmasız, sürekli ve samimi destek almış oluyoruz. Her şeyi böyle yerli yerinde planlayıp uyguladığımız bir hayat modelinde gittikçe böyle mükemmelleşen, en yakın çevresi, ailesi olan, o aileyle birlikte gelişen, kişisel hayatını da mükemmelleştiren bir insan oluyor. Aile üyeleri ona destek oluyor, o aile üyelerine destek oluyor. Daha profesyonel olmuş oluyor yani. Evinde huzurlu, işinde mükemmel böyle bir kişinin yakın arkadaş çevresi de çok onurlu, kabul gören, el üstünde tutulan bir şeye dönüyor. Umarım en azından bu programın vesilesiyle, birbirimize dua etmemizin bereketiyle, Cuma'nın makbul vakitlerinden bir vakte denk gelir dualarımız. Birbirimize böyle daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu, daha başarılı, daha böyle mükemmel, muhteşem bir hayat için dua ederiz ve bu dualar da kabul olur. Unutmayın aziz dostlarım, aile en sağlam kaledir ve kaleler her zaman içeriden fethedilir. Dışarıdan surlar dikilir, kapılar kapatıldığında kale kendi kendine yeter her zaman. İçeriden açılmazsa kale kapısı dışarıdan kolay kolay fethedilmez. Bu anlamda kendimizi yüksek başarılar için dışarıdaki büyük maceralara attığımız şu modern hayat ve çalışma tarzımızda eve dönüp inşallah kaleyi çok sağlamlaştırdığımız bir dönem diliyorum. Bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler, huzur dolu günler diliyorum. İnşallah gelecek hafta yine böyle bu tarzda bir sohbet daha var ama yine çok sevindirici. Sinan Yağmur dostum gibi sizi çok sevindiren bir dostumla beraber olacağız. İnşallah gelecek hafta buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın.